Kıymetli Erkam TV izleyicilerimiz, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, yeni bir İrfan Gündemi programıyla daha huzurlarınızdayız. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Malumunuz her hafta bu güzel programı kıymetli hocamız Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz ile birlikte icra ediyoruz. Sevgili hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyoruz Süleyman Bey. Sağ olun.
Hocam geçtiğimiz hafta İstanbul Aile Vakfı'nın öncülüğünde bir aile sempozyumu düzenlendi.
Evet efendim.
Bu konu aslında hep gündeme getirilmesi gereken ve ne kadar işlense önemini kaybetmeyecek bir konuydu.
Evet.
Bu anlamda İstanbul Aile Vakfı'nı ve bu sempozyuma destek veren herkesi tebrik ediyoruz. Onlara teşekkür ediyoruz.
Evet.
Bu bağlamda aslında tam bu sempozyum haftasına da denk geldiği için aileyi konuşmak aslında elzem oldu.
Zaten aile haftası
evet efendim.
Geçen hafta öyleydi. Bu hafta sonuna kadar devam etti.
Çünkü mesele çokça ailede düğümleniyor hocam.
Evet.
Ve aile noktasında da Türkiye'de de giderek aile kurma yaşı ilerliyor.
Evet.
Aileler dağılıyor. Ve ailelerin mahiyeti değişiyor.
Evet.
Aile anlayışımız başkalaşıyor. Bu konuyu hocam gündeme getirmek istedik.
Tabii ki. Şimdi efendim şöyle söyleyelim. Şimdi Allah insanları ve varlıkları öyle yaratmış. Yani bir nesil devamı, üreme için hani bir araya gelme mecburiyeti var. Fıtri olanı var bunun. Yani diğer varlıklarda ve insanda olan genetik olanı var. O üreme ve işte eş olma. Ama aile kurma, yuva kurma dinlerin ve kültürlerin insanlara öğrettiği ve insanın yetişmesinin sunduğu çok muhteşem bir ortam. Yani bu aile kurma, yuva kurma işi öğrenilen bir değer. Yani doğuştan getirdiğimiz bir özellik değil. Üreme gibi veya işte eş olma gibi, eş olma veya eşleşme o fıtri bir şey. Ama yuva kurma belli yasalar çerçevesinde nikahla birliktelik ve beraberlik önce dinlerin sonra işte toplumların kanunların oluşturduğu bir sistem. Tabii aslında dinler deyince dini bakımdan olaya baktığınızda dinler belki de bu insan neslinin devamı açısından ve insanın korunmaya muhtaç bir varlık olarak dünyaya gelmesi açısından ilk insandan itibaren böyle bir sekinet ortamının oluşması adına cennette yaratılan Adem Aleyhisselam'ın orada bir ev ile sekinet bulması, bir eşle sekinet bulması konusunda Kitab-ı Kerim'imiz bize mesajlar veriyor. Ve Hazreti Adem'e hitaben ya Adem uskun ente ve zevcükel cenne diyor. Sen ve eşin cennete yerleşin ve şu ağaca yaklaşmayın diye o sekinet, sükunet ve yerleşme bir mekanda bir arada olma özelliğini anlatıyor. Ve bu yüzden bazı yorumcular diyorlar ki nikah ve nikahlı beraberlik Allah'ın cennette öğrettiği ve dünyaya taşıdığımız ve tekrar dünyadan cennete geri götüreceğimiz bir ibadettir, bir Allah'a yaklaşım tarzıdır. Çünkü hakikaten nikahta, nikahlı beraberlikte, evlilikte kulu Cenab-ı Hakk'a yakınlaştıran, onun emirlerini daha iyi gerçekleştirmeye vesile olan bir hususiyet var. Aslında yani insanın ev ile, ev ortamı ile olan ilişkisi ve olan ihtiyacı Kur'an-ı Kerim'de inne evvele beytin vud'a lin-nasi lellezî bekkete mübâreken ve huden lin-nas ayeti kerimesiyle de anlatılıyor. Yani o biliyorsunuz yeryüzüne vaz olunan, yapılan ilk evin Mekke-i Mükerreme'deki Kabe-i Muazzama olduğundan bahsediyor bu ayet-i kerime. Aslında yani insanın hayatının devamı için fiziki olarak bulunacağı bir ev, bir de gönlünün bağlı olacağı bir mabet manasındaki bir ev ve tabii ki onun şubeleri mesabesinde bulunan camilerimizdir. Bir üçüncü ev daha var, herkesin gönül evi. İşte bu üç ev, evlilikte ve yuva kurmada birbirleriyle mütenasip şekilde ahenkli bir biçimde çalışırsa, yani gönül evi, evine olan bağlılık ve Allah'ın evine olan bağlılıkla buluşur ve bütünleşirse ve o kurallar çerçevesinde hayat tanzim edilirse, evlilik gerçekten sekinet yuvası olur. Sekinet ne demek? Sekinet huzur demek, mutluluk demek, itminan demek. Hem bu Adem Aleyhisselam'ın cennete yerleştirilmesiyle ilgili ayeti kerimede bu geçiyor. Üskün ente ve zevcikel cenne diye.
Yani aynı de, kelime, sekine,
evet,
mesken.
Aynı zamanda Rum suresinde, 30. suredir Rum suresi, orada 20'den sonraki ayetlerde ve minayati diye başlayan ayetlerde Cenab-ı Hak kendi mucizelerinden, varlığının delillerinden olan bazı konuları bize delil olarak koymaktadır. Bunlardan birisi de insanoğlunun kendi cinsinden eşler edinmesiyle ilgili ayet-i kerimedir. Ve buyurulur ki orada وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Yani Allah'ın varlığının, birliğinin, kudretinin, azametinin delillerindendir. Yani sizin kendileriyle sükunete, sekinete ereceğiniz kendi cinsinizden size eşler yaratması. Sekinet bakın kullanıyor. Ve sonra aranıza meveddet ve rahmeti koyması ifadesiyle yani evliliğin birincil öneminin ortamının yani sekinet ve huzur bulmak üzere gerçekleştiğini gösteriyor. Aslında şöyle bir biliyorsunuz dinle aile söz konusu olduğunda hatıra gelen bir şey var. O da nedir? O da şudur. Biliyorsunuz dinlerin korunmasını istediği, özellikle İslam'ın korunmasını istediği 5 temel değer vardır. Bunlara genellikle makasid-i şeria denilir ya da işte zarurat-ı diniye de denilir. Yani bir insanın hayatının devamı için bunlar temel ögelerdir, olmazsa olmaz şeylerdir. Nedir bunlar? Birincisi canın korumasıdır. Hifzun nefs dediğimiz şey. İkincisi hifzun nesl, neslin koruması.
Yani evlatların,
soyun. Evlat, ailenin, eşlerin koruması. Sonra hifzul akl, insanın aklının, ruh ve beden sağlığının korunması. Efendime söyleyeyim, hifzul din, dininin, dini hayatının korunması ve nihayet hifzul mal. Yani hayatı kolaylaştıran maddi varlığımızın korunması diye yani bir insan hayatında koruma altına alınması, devlet güvencesi altına alınması veya toplumun karşılıklı anlaşmalarla birbirinin işte bu tür hukukuna riayet etmesi istenen özellikler var. Dolayısıyla evlilik burada çok önemli bir noktaya oturuyor. Yani aile olmak burada önemli bir noktaya oturuyor. Baktığınızda yani burada yani bu 5 temel esasın tamamının en güzel şekilde korunduğu, korunabileceği ortamın aile olduğunu görüyorsunuz. Ve bu ailenin bu şekilde anlamlı bir yere oturmuş olmasının temel sebebi de çünkü insanın canını en iyi koruyacağı yerde ailesidir.
Yine aile.
Malını en iyi koruyacağı yerde ailesidir. Neslini en iyi muhafaza edip üretebileceği, çoğaltabileceği yer ailedir. Aklını, ruh sağlığını koruyabileceği en önemli yer ailedir. Hatta malını. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Nur suresinde Allah Teala Hazretleri bir ayet-i kerime inzal buyuruyor ve sevk ediyor. O ayet-i kerimede diyor ki: "وَاَنْكِهُ الْاَيَامَا مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُونِهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ." Allah sizin içinizden salih olan işte yanınızdaki insanları, cariyelerinizi, kölelerinizi veya işte evlenme ihtiyacında olan kişileri,
bekarları
evlendirin diyor. Onları evlendirin. Eğer onlar fukara iseler, yani elleri ağızlarına varmayacak kadar geçimde zorlanan insanlarsalar, Allah bu evlilik bereketiyle onları fazlından zengin kılacağını ifade ediyor. Yunihumullahu min fadlihi. Yani gerçekten bu çok önemli bir şey.
O zaman hocam şöyle hatırlıyorum. Yıllar önce belki 10 sene önce Genç Dergisi'nde yaptığımız bir röportajda da bunu vurgulamıştınız. Demiştiniz ki aslında önce eş sonra iş.
Aynen öyle.
Yani
bu ayet-i kerime esnada söylemiştim.
Evet bunu. Efendim.
Önce
eşi bulun.
Eşin, sonra çünkü aş ve işin arkasından geleceğini.
Gelir. Çünkü Türkiye'de bunu tam tersi bir artık kanaat var. Evet. Hani işin yoksa evlilik yok.
Evet, maalesef öyle. Yani biz tabii çok dünyevileştik. Çok maddileştik, çok sekülerleştik. Biraz öyle görüyoruz. Yani iki kere iki dört.
Halbuki Allah başka bir şey vaat ediyor.
Evet, fazlından diyor ya. Yunihumullahu min fadli. Yani Allah'ın fazla sınırı var mı? Yani senin hiç ummadığın, görmediğin, bilmediğin yerlerden böyle bir imkan bahşedeceğini söylüyor. Ve hakikaten evli insanlara sorun, hepsinin evlendikten sonra imkanların genişlediğini ifade edeceklerdir. Her çocuğunun doğduğunda rızık kapılarının bollaştığını ifade edeceklerdir. Bu hakikaten yaşanmış bir şey. Dolayısıyla yani evliliğin malı korumada veya malın bereketlenmesini sağlamada böyle çok anlamlı ve önemli bir şey var. Bir de biz hani bu ev kelimesi üzerinden yola çıkarak izdivacı, yuva kurmayı da ev kelimesiyle türetmişiz. Yani evlilenmek demişiz. Evlenmek olmuş sonra. Yani bir eş sahibi olan, efendime söyleyeyim, bir hanım veya bey evlendi deniliyor.
Halbuki
yani,
evi olmasa da evlendi. Çünkü bir eve giriyor.
Bir eve giriyor ve o ev onun huzur ve mutluluğunun fiziki mekanı oluyor bir bakıma. Hakikaten bu manada çok güzel. Mesela Araplar teahhül diyor, tezevvüç diyor veya işte izdivaç diyor. Biz ama bu evli, ev kelimesini, yani o ev ortamındaki huzuru çok önemsediğimiz için herhalde evlenmek kelimesiyle bunu
karşılaştık. Evin üstüne inşa etmişiz.
Evet.
Yani evin, zevç, zevaç değil, evet, eş üzerinden değil, ev üzerinden.
Yani o ev çatısı altında buluşturmayı, huzur ortamında buluşturmayı, sekinetle buluşturmayı herhalde çok önemsediğimiz için bu. Çünkü o özellikle Rum suresindeki ayet-i kerimede, yani Allah Teala Hazretlerinin peş peşe üç önemli kavramı tadat etmiş olması gerçekten üzerinde durulması gereken bir şey. Yani ne diyor orada? Sekinet diyor, meveddet diyor ve rahmet diyor. Yani insanın en çok lazım olduğu duygulara yönelik mesaj veriyor. Sekinet yani huzuru, mutluluğu, İtminanı, tatmini, fiziki ve maddi ve manevi doyumu manasına ifade edilebilecek bir kelime. Ve hakikaten bu manada eşler o huzur, mutluluğu, o çatı altında, evlilik çatısı altında yaşıyorlar. Ve orada işte nesil sahibi oluyorlar, yönetmeyi öğreniyorlar, paylaşmayı öğreniyorlar. Bu çok önemli bir şey. Yani insanın bir defa şunu bilmek lazım. Yani evlilik, Allah'ın bize cennetten yeryüzüne indirdiği bir adetullah ise, bir sünnetullah ise, bir ibadet ise, bunun bereketinin farkında olmak ve bizim bu manada insani duygularımızın gelişmesine katkısının da farkında olmak lazım diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir seküler anlayış oluyor çoğu zaman. Yani beden benim, ben istediğim gibi kullanırım veya istediğim
özgürüm
zaman özgürüm. Halbuki bizim dini inancımıza göre can da, beden de, hanım da, evlat da, hatta fiziki mekan olarak ev de, o alemde ne varsa her şey bize emanet. Yani bunlar bize sınırlı bir süreliğine bizi denemek, sınamak, test etmek ve bizim ahlaki vasıflarımızı yüceltmek, daha iyi insan olmamızı sağlamak üzere Rabbimiz tarafından ihsan ediliyor. Ve dolayısıyla bunlar bizim keyfe mayeşa, dilediğimiz gibi kullanabileceğimiz, tasarruf edeceğimiz şeyler olarak asla görülmemeli. Ve erkek ve hanım, bunları her ikisi bir bütünün iki ayrı parçası gibidir. Aslında biraz kavganın temel sebeplerinden birisi de bu. Yani eşler arasındaki niza daha çok buradan geliyor. Yani birinin öbürüne tahakküm etme, hükmetme, yönlendirme, baskılama arzusundan kaynaklanıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam aslında bunun iyi anlaşılması adına insanoğlunun efendim evlendiği zaman yarım olan tarafının tamamlanacağını ifade ediyor. İnsanoğlu yarımdır, evlendiğinde tamamlanır manasına bir hadis-i şerif var. Bir başka hadis-i şerifte de innemen nisa'u şakaikur rijal. Yani kadınlar erkeklerin diğer yarısıdır. Yani bir yarım kadın, bir yarım da erkek evlenince bir bütün oluyor. Yani dolayısıyla evlenmemiş, yuva kurmamış erkek de, yuva kurmamış kadın da eksiktir, yarımdır, natamamdır. Onun tamamlanması yuva kurmasıyla, eş olmasıyla, efendim eş olmanın zorlukları varsa ona katlanmakla, nimetleri varsa ondan yararlanmakla, bu suretle hayatı daha kaliteli, daha kıvamlı, daha yukarıdan bakan bir anlayışla hayatı yaşamaya çalışması ve kendisinden sonra nesil yetiştirmesidir. Çünkü insanoğlunun bir ebediyet tutkusu var. Bu ebediyet tutkusu içerisinde insanoğlu hayatının sonlanmasıyla beraber yaşamak istiyor. Yani evladında yaşamak istiyor, talebesinde yaşamak istiyor,
eserinde
yaşamak istiyor. Dolayısıyla vakıf dediğimiz geçen hafta bahsettik. Bunun için daha çok kurulmuş. Dolayısıyla evlat yetiştirmek insanın bekasının adreslerinden birisidir. Yani kendisinden sonra evladı sağ olduğu ve dua ettiği sürece o hala amel defteri açık ve yaşıyor demektir. Ve kendi özelliklerini taşıyan bir evladının, bir devamı olan bir varlığın var olduğunu bilmesi insan için mutluluk vesilesidir. Dolayısıyla yani ev ortamında bu tür karşılıklı fedakarlıklarla yapılan bir evlat inşası, çocuk yetiştirme meselesi gerçekten çok mutluluk verici bir hadisedir. Ve o yüzden o bahsettiğim Rum suresindeki ayet-i kerimenin o ilk bölümü, ben şöyle bir teşbihle anlatmaya çalışıyorum bunu. Diyorum ki bu ayetteki 3 kelime, 3 kavram aslında ortalama bir insan ömrünün 3 aşamasına işaret ediyor. Bunun birinci aşaması evliliğin ilk yıllarıdır. Yani 25 yaşında evlenmişse bir kadın erkek neyse, işte 45 yaşına kadar 20 yıllık süre içerisinde çocuklarını büyütmeye, onları artık gelin olacak veya damat olacak seviyeye taşımaya çalışır. Onlar artık yuvadan uçmaya başladıktan sonra o meveddet dönemi, sekinet dönemi meveddete dönüşür ve artık karı koca evlerinden ortak ürünlerini uçuracakları, onlara yuva kuracakları bir dönemde adeta birbirleriyle arkadaş, dost olurlar. Meveddet, dostluk ve arkadaşlık, sevgi demek çünkü. Yani sevgiyle ürettikleri, yetiştirdikleri, Cenab-ı Hak lütfettiği o evlatlarını baş göz etmenin mutluluğunu yaşarlar. O kararları vermenin heyecanını yaşarlar. Onları yuvardan uçurmanın hüzünle karışık mutluluğunu yaşarlar. O da biter sonuçta. Onlar da gelin olur, damat olur, çocuklar giderler. O tamamlandığı zaman da işte aşağı yukarı 65-70 yaşına gelir anne babalar. Ondan sonra da merhamet ve rahmet dönemi başlar. Yani eşlerin birbirlerine daha çok düşkünleştiği ve daha sıkı, daha çok kaliteli beraberlikler arzuladıkları bir döneme şey yapar. Ve hatta beşiğin ardı bile gurbettir diye bir tabir vardır Anadolu'da. Yani eşlerden birisi öbürünü şöyle göremese birkaç dakika, beşiğin arkasına geçse, görünmese, öbürü sorar, ya babanız görünmüyor, gurbete mi gitti? Veya tersi, anneniz görünmüyor, gurbete mi gitti yavrum falan diye. Böyle bir espri de vardır. Yani birbirlerinin daha çok muhtaç oldukları, birbirlerini daha çok anladıkları, tanıdıkları bir ortam oluşmuş olur böylece. Dolayısıyla onu ben şöyle hani halk deyimiyle de daha iyi anlaşılsın, hatırda kalsın diye diyorum ki o ilk dönem işte sekinet dönemi can cana dönemidir. İkinci dönem yan yana dönemidir. Üçüncü dönem şimdi lazımsın sen bana esas yani dönemidir.
O zaman en kamil aslında son dönem gibi bir şey oluyor.
Yani o rahmet dönemi işte, evet. Allah'ın rahmetini nüzul ettiği bir dönem. Bazen bazı evliliklerde Allah etmesin tabii. Sen o yana ben bu yana olduğu zamanlarda olur ama Allah etmesin. Yani genelde ortalama bir ömür ve ortalama bir evlilikte bu safhalar aşağı yukarı 3 aşağı 5 yukarı vardır. Ve Cenab-ı Hak da bunu murad etmektedir. Yani bu safhalardan geçerek insanların işte evlat, nesil sahibi olmaları gerektiği konusunda. Dediğimiz gibi yani aile, bu bahsettiğimiz zarurat-ı diniye dediğimiz veya işte makas-ı şeria dediğimiz 5 temel gayenin hakikaten 5'inin de en iyi
merkezi gibi
konulduğu yerdir. Niye? Çünkü hakikaten insan canını En çok ailesini de korur. Çünkü zamanı çoğu orada geçiyor. Hastalığı orada tedavi edilir. İşte kocanın bakıcısı karısıdır, karının bakıcısı kocasıdır. Evlatların anne babadır veya tersidir. Yani orada herkes böyle birbirlerine merkez olurlar ve en ihtiyaç sahibi kimse ona yoğunlaşarak paylaşırlar, paslaşırlar ve mutluluk içerisinde bunu indirirler. Yani dini hayat orada başlar. Yani insanın ilk muallimi annesidir, babasıdır. Yani oradan dini hayata dair besmeleyi, duayı, efendime söyleyeyim kulluğu neyse onları öğrenir. Günahı, sevabı.
Çocukların cenneti.
Tabii.
Ailenin de cenneti.
Aynen.
Anne babanın da.
Günahı, sevabı orada öğrenir insanlar. Dolayısıyla bu manada dini hayatın da en güçlü şekilde öğrenildiği, hakikaten çocukluğunda annesinden babasından duydukları hep zihnin geri planında insanın böyle ona bir dürtü halinde bir mesaj verir. Yani onları hep hatırlar insan. Çünkü o zihnin en berrak olduğu çağdır. Ailede olduğu zamanlar yani o işte 0-4 yaş veya 6 yaşa kadar olan süreçte ailenin ortamında annesinin babasının kardeşlerinin arasında ve orada aldığı o mesajlar onun kişiliğini dokur. Zaten diyorlar ki şeyin kişiliğin %70'i, %80'i 0-6 yaş civarında oluşuyor. Geriye kalan %30'luk kısmı ancak daha sonraki süreçlerde dokunuyor. Dolayısıyla yani kişiliğin tamamına yakını yani %70'lik kısmı anne babanın veya aile fertlerinin dokunmasıyla oluştuğuna göre gerçekten orada baktığınızda din eğitimi de aklın korunması da yani aklın zekanın gelişimiyle ilgili söylenecek olan sözler, oynanan oyunlar, yapılan şakalar vesaire falan onlar hep çocuğun hani hem aklının gelişmesine, hem zekasının gelişmesine, hem ruh dünyasının çünkü o sekinet dediğimiz şeyin içerisinde bu aklın korunması da var. Aslında ruh sağlığının korunması da var. Bedenin korunması.
Beden. Evet. Diğerleri de hocam aslında.
Hepsi biliyorum. Keza malın koruması da öyle. Yani insan parayı nasıl harcayacağını, nasıl israf etmeden tüketebileceğini annesinden babasından öğrenir. Yani anne baba yemeğe besmeleye oturmayı, lokma bırakmamayı, yiyebileceği kadar almayı, aldığını mümkünse bitirmeyi ve mutlaka yere sağa sola kırık düşürmemeyi, nimete saygı göstermeyi hep bunların hepsini tamamını bir dini eğitim olarak ve ailevi terbiye olarak orada öğrenir. Ve bu saydığımız yani hem aklın korunması hem neslin korunması yani nesil zaten orada oluşuyor hem dinin korunması gibi olayların tamamı orada gerçekleşir. O yüzden bugün yani aile konusu ve aile kurumu gerçekten çok önemli bir kurum olarak yeniden gündeme giriyor. Ama siz de başta söylediniz ki hakikaten evlilik yaşları yukarıya
çıkıyor. Yukarıya çıkıyor hocam. 30'un üstüne aldık.
Şöyle, burada tabii şey çok önemli. Yani insanların evliliği sadece akılla karar verilen ve işte ihtiyaç duyulduğu zaman
mantık evliliği diyorlar hocam.
Diyorlar hayır, öyle bir şey var. Yani evliliği bir ne bileyim işte harama ulaşma, haramdan harama bulaşma gibi bir endişesi olmayan insanlar çoğu zaman işte evliliği başka şekilde düşünüyor. Halbuki bizde evlilik yani harama düşmemek için kızın da erkeğin de namusunun korunacağı en korunaklı mekandır. Dolayısıyla illa efendim çok varlıklı olmasına, çok işte yaşının kemale 30-40'a gelmiş olmasına gerek yok. İnsanlar bunu yönetebilecek konumdadırlar ve evlenmeye ihtiyacı olduğu harama düşmesi tehlikesi söz konusu olduğu zaman bunun önünü açmak lazımdır. Zaten fıkhen de hani genellikle hep şu söylenir. En nikahu sünneti femen ragibe sünneti. Bu nikah benim sünnetimdir. Doğru Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam o nikahı teşvik etmek söylemiştir ama nikahın farz olduğu insanlar vardır. Yani nikah gençlere kendisini harama düşmeden koruyamayacak olanlara nikah farzdır. Yani onun mutlaka evlenmesi lazımdır. Yani İslam bir insanın harama düşmesine, haram yolla nefsini tatmin etmesine asla rıza göstermez. Hatta yani zina etmeyin değil, zinaya yaklaşmayın diye ilahi emirler vardır Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinde. وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَعِشَ Yani sakın ha böyle insanları zinaya düşecek ortamlarda bulunmayın. Yani üçüncü şahsı olmayan bir ortamda kadın erkek bir arada bulunmayın. Böyle bir riskle karşı karşıya kalabilirsiniz. O çok kötü, çirkin bir şeydir ifadesiyle Allah Teala bundan sakındırmaktadır.
O zaman hocam yani İslam kültürü, medeniyetimiz, Peygamber Efendimizin teşvikleri hep aile kurmaya yönelik.
Kesinlikle.
Yani bekar kalmaya
kesinlikle.
Ya da evliliği geciktirmeye. Ya da kesinlikle. Yani zaten iyiyim, kimsenin de hani başını artmayayım ya da kimsenin de yükünü almayayım gibi bir nefsani tavra giremez Müslüman insan.
Giremez, girmemelidir.
Ömürle.
Yani bir defa zaten yani insanların en doğal ihtiyacıdır evlilik. Yani kadının da erkeğin de belli bir yaşa geldikten sonra fiziki olarak da, efendime söyleyeyim, zihni olarak da, kalbi olarak da, fıtri olarak da evlenme ihtiyacı vardır. Ebeveyn, anne baba, toplum, hatta devlet bu evlilik kurumunun oluşumu ve gelişimi için tedbirler almak, bunu kolaylaştırmakla yükümlüdür.
Şimdi biraz zor gibi hocam.
Şimdi çok zorlaştı.
Yani ekonomik zaten şimdi dalgalanma var.
Şöyle bir şey var. Bir defa dinçlerin birbirlerine ulaşması çok kolaylaştı. Yani problem burada esas yani. Yani kaçan balık büyük olur. Yani birbirinden uzak olsa, ihtilatlar az olsa daha çok belki kadına veya erkeğe karşı cinsler iyi duyacaklar ve evlilik biraz daha hızlanacak. Ama aynı ortamlarda okuyor, aynı ortamlarda oynuyor, aynı ortamda bilmem yapıyor. Yani dolayısıyla bir tesettür de çok fazla olmayınca bir süre sonra kanıksıyor ve gözünde olan şeyi kayboluyor.
Partner gidiyorlar hocam evet. Şimdi. Yani zaten hayat arkadaşlığı yapıyor ama nikah yok.
Yani o tabii daha da kötü.
Evet.
Yani o hani bir daha bir bunun şeyi de varsa bu cinsel birlikleri falan da oluyorsa ki olmasa bile bizim dini anlayışımıza göre salih sözüme şeytandır.
Evet.
İkisinin bir arada bulması üçüncü şeytan manasındadır. Dolayısıyla bunlara bu yollara düşmemesi için yani ebeveynlerin öncelikle çocukları takip etmesi ve böyle bir durum söz konusu olduğunda onların evlenmelerinin önünü açması ve onlara destek ve yardımcı olması esastır. Tabii şu anda evliliği öteleyen, evliliği hakikaten zorlaştıran ve hatta bir takım ifsat hareketleriyle, gayrimeşru yollarla, LGBT falan denilen şeylerle onların evliliğini teşvik eden bir anlayış yaygınlaştırılması isteniyor. Bunun temel hedefi ailedir. Yani aileyi bitirmek istiyorlar. Çünkü ailesi güçlü olan toplumlarda toplumları yıkmak çok kolay değil. Ama toplumları yıkmak istiyorsanız önce aileyi zaafa uğratacaksınız. Boşanmaları çoğaltacaksınız. Evlenmeleri zorlaştıracaksınız. Ve işte bu tip ifsat hareketleriyle toplumun dejenerasyonuna imkan sunacaksınız. Bu gerçekten çok önemli bir hadise. Ve bugün bu tehlike çanları ülkemize de maalesef çalmaya başlamıştır. Ve bunun meşrulaşması adına da çok yüksek seviyede yayın yapılmaktadır.
Yani batıl kendi batıllığında ısrarlı.
Aynen. Batıl bunu çok da iyi tanıtıyor. Arkasında güçler var. Efendime söyleyeyim. Hatta bununla ilgili işte LGBT üyelerinden insanları çalıştırmakla ilgili bir takım şartlardan bahsediliyor falan. Baktığınızda gerçekten bütün dünyada böyle bir toplu bir hareket var. Ya bu toplu harekete karşı biz Müslümanlar olarak çocuklarımıza, nesillerimize ve en önemlisi ailemize sahip çıkmalıyız.
Yani aile bir ışık hocam.
Kesinlikle.
Yani biz şu an karanlıkta değiliz çünkü ışık var.
Aynen.
Yani aslında aile yeryüzünün ışığı, nuru.
Aynen.
Güzelliği.
İnsan nesli çünkü oradan devam etmiş, devam ediyor. Yani insan olarak orada devam edebilir. Yani çocukların yetiştirme yurtlarında yetişmek zorunda kaldığı, sahipsiz kaldığı ortamlarda nesilleri korumak çok kolay değil. Yani neslin korunmasının yolu ailedir. Ku enfusekum ve ehliikum nara diyor Allah. Yani nefislerinizi ve ailenizi koruyun diyor. Yani beraber çünkü nefis de aile de birlikte de korunabilir.
Hocam son bir dakikamız Allah alem. O zaman şöyle kendimce bir ders çıkarmış oldum. Bizi dinleyen genç arkadaşlarımız diyelim ki üniversiteleri bitti ya da 20-25-30'a doğru gidiyor. Evliliğe niyet etsinler.
Bence üniversite okuyanlar bile buna niyet etsinler.
Evet hocam bu da sevindirecektir dinleyicileri.
Tabii babalarının imkanı varsa ev açmalılar, yuva kurmalılar. Ve üniversiteyi evli olarak devam
çok güzel örnekleri de var.
Var şu anda.
Gençler arasında görüyoruz.
Çok var, çok var.
Yani
olmalı bu yani. Şöyle bir şey var yani işte bir işini eline alsın ondan sonra eş alsın. Değil ya adam okuyor, zeki.
Evet.
Senin de imkanın var.
Evet.
Evlendir oğlum.
Ve mütevazi yaşıyorlar
tabii,
zaten.
Tabii,
akıllı
tabii,
çocuklar yaşasın, oldukları için.
Öyle yaşasın,
mütevazi yaşıyorlar.
Öyle yaşasın.
Sonra işlerini eline alınca daha da Allah'ın izniyle
evet.
Lütfundan ve genişliyorlar. O zaman hocam evliliği aslında bir... peygamber yolu ve İslam'ın bize sunduğu bir güzellik olarak niyetini alacağız ve
evet, yani o bir bizim olmazsa olmazımız olmalı.
Evet. Aile yani, kuracağız.
Mütemmim cüzümüz değil. Olmazsa olmazımız. Yani biz çünkü Efendimiz'in hadisindeki bir yarımız. Bir yarımız. Bütün olmamız için evlenmemiz lazım. Çünkü inne men nisa'u şakaykı ricar. Hadisi bunu gösteriyor. Bir de kişi evlendiği zaman dininin yarısını tamamlamış olur. Diğer yarısı için de Allah'tan korksun. Bitti. Yani şeylerin de hadisler, işaretler.
Gençler hocam istekli. Ailelere de o zaman şöyle bir mesaj evet. vermek lazım.
Evet.
Yani önlerini açın.
Üniversite okuyor çocuk bitirsin diye beklememek lazım. İmkanınız varsa çocuklarınızı evlendirin. Onlara salih ve saliha eşler bulun. Yuva kurmalarına vesile olun. Haramdan korunmasını sağlayın. Ve sizin de zürriyetiniz şualmış olsun.
Evet. Hatta belediyeler, sivil toplum kuruluşları, devlet bir bence, fonlamalar yapsa hocam. Bence, ne güzel olur.
Bence çok iyi olur.
Ben yani diyelim ki okurken evlenenlere şu kadar verseler. Burs vereceğiz.
Öyle bir şey bir ara duymuştuk ama evet. çok kuvveden file geçmedi galiba.
Yani evet hocam sanki bir geldi geçti ama bir tam yaygınlaşmadı.
Buna bence
çünkü 3. sınıfta, 4. sınıfta çok kamil insanlar var olgun. Evet. O işi götürebilecek.
Yaş 20'den sonra insanlar artık evlenebilir evet. yani. Yani 20-21 yaşındaki bir insan.
Çünkü hocam dünyada kötülüklerin yaşı düştü. Yani alkolün yaşı çok eksildi.
Zina
i̇şte
öyle.
Zina öyle. Ve cinayetlerde çocuk oranları çok yüksek derecede seyrediyor. Yani aslında bütün kötülüklerde yaş düşüyor. Nikah gibi, evlilik gibi, ulvi bir şeyde yaşı biz 30'un üstüne çıkardık. Şu anki modern paradigma biraz bunu telkin ediyor. Evet. Bu da aslında bir sinsi bir
kaybediyor ki 20 yaşına kadar insan kendisi evlenir. 25 yaşına kadar ailesi evlendirir. 30'a kadar eş, dost, akraba. 30'dan sonra iki can bir araya gelse evlendiremez.
Daha zor değil mi hocam?
Evet.
Eyvallah. Pekala hocam çok teşekkür ediyoruz. Müsaadenizle programı evet, sonlandırmak isterim. Kıymetli Erkam TV izleyicilerimiz, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bir İrfan Gündemi programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün kıymetli hocamız Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz bizlere aile üzerine kıymetli bilgiler sundu. İnşallah istifade edenlerden oluruz. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Muhabbetle, hürmetle.